Ayrım 20. Türkiye'de gerici akımlar ve Nurculuğun iç yüzü. Doktor Çetin Özek. Sayfa 276. İlkel bir yapı. Dinde reformu kabul etmemekle Nurcular bu sonucu itiraf etmiş olmaktadırlar. Nurcuların sosyal hayatımız bakımından ileri sürdükleri sistemde ilkel bir yapı taşımakta ve dinin her kişisel davranışı dahi kontrol eder mahiyet kazanması sonucunu doğurmaktadır. İslami bir devlet siyaset sistemini kabul eden ve tam anlamıyla tatbik eden tek devlet Suudi Arabistan'dır ve bu memleket dünyanın en geri kalmış memleketlerine örnek olarak gösterilmektedir. Demek oluyor ki siyasi iktidarı dini esaslara bağlamak, toplumsal hayatı dinin emredici ve kayıtlayıcı kuvvetine bırakmak çıkmazları halletmeyecek, aksine bizi uygarlıktan uzaklaştırarak çıkmazlarımızı çoğaltacaktır. Zaten bu sebepledir ki Türk devrimi laikliği gerçekleştirmek yolunu tutmuş, teokratik esaslar ve sistemler yerine laik esas ve sistemi benimsemekle toplumun dini kaideler tarafından kösteklenmeden medeniyet alanında gelişebilmesini sağlamak istemiştir. Din sadece kişisel bir değer olarak kabul edilmiştir. Dini inanç, fert ile tanrısı arasındaki münasebettir. Bunun yapısı ve inanç tarzı sadece o ferdi ilgilendirir. Türk devrimi hiçbir zaman dine karşı olmamıştır. Din bakımından tarafsız kalmış ve ferdi tanrısı ile baş başa bırakmıştır. Sadece dinin toplum hayatındaki emredici ve denetleyici fonksiyonunu kabul etmemiştir. Toplumun uygarlık kurallarına göre yönetimini amaç bilmiştir. Özellikle Nurcular gibi hurafeci, dar düşüncelilerin toplum hayatı konusunda gerçek din dışı bilinçsiz davranışları ile söz sahibi olmaları imkanının yaratacağı feci sonuçlar düşünülecek olursa, Atatürk'ün büyüklüğüne bir kere daha iman getirmek gerekli olmaktadır. Tebdili saltanat. Nurcular ise hala İttihadı Muhammedi ve İttihadı Ahmedi peşindedirler. Bilindiği gibi bu kavramlar memleketimizde İslamcılık cereyanının adeta bayrağı olmuştur. Gerçekten Derviş Vahdettin'in ve Volkancıların Şeriat-ı Ahmediye'ye göre bir devlet kurmayı hedef alan yazıları, o zaman Saidi Kürdi adını taşıyan Saidi Nursi tarafından da desteklenmiş ve fikir biçimlenerek İttihad-ı Muhammedi fırkası kurulmuş ve böylece 31 Mart hareketi bu fikir ve fırka tarafından desteklenmiştir. Tuna'ya İslamcılık cereyanı 117 ila 121. İttihad-ı Muhammedi tabiri bugün dahi aynı anlamda kullanılmaktadır. Nitekim Saidi Nursi 31 Mart vakasından bahisle bu hareketin Kur'an lehinde neticeler meydana getirdiğini ve fakat bu gidişin tebdil-i saltanat yani Abdülhamid'in tahttan indirilmesiyle yarıda kaldığını ifade etmektedir. Mucizat-ı Ahmediye ve Kur'aniye Mecmuası 1946-54. Zaten memleketimizdeki şerli inkılaplar Abdülhamid'in tahttan indirilmesiyle başlamış ve devam etmiştir. Zülfikar Mecmuası 1945-138. Görüldüğü gibi Saidi Nursi memleketimizde bir 31 Mart havası yaratmak istemekteydi. Nurcular bir İslam devletinin cihan şumul olarak kurulmasını isterken Türk devriminin milli devlet kurmak amacına da aykırı düşmektedirler. Türk milleti, Arap hakimiyeti altındaki İslam devleti içinde en sonda gelen bir kuvvet olarak görülmüştür. Nurcuların milli devlet kuralına karşı olmalarına rağmen bazı noktalarda ırkçılar ile Nurcular birleşmektedirler. Nitekim Milliyetçiler Derneği'nin 1952 yılındaki 1. Kongresinde okunan faaliyet raporu, İslamcı siyaset kurallarını savunmaktadır. Bu iki çevrenin birleşmesinin kanaatimizce sebebi, her ikisinin de mevcut nizama reaksiyoner bir fikir sahibi olmalarıdır. İki çevreyi harekete getiren saik farklı olduğu halde sonuçta birleşmektedirler. Mevcut laik düzeni, milli düzeni yıkmak. Gelenekçiler bu sonucu İslami bir teokrasiye kavuşmak ihtirası içinde isterken, ırkçılar misak-ı milli hudutlarını ve Türkiye'deki milliyetçilik anlayışını yıkmak için hareket etmektedirler. Müşterek düşmanları Atatürk ve kurduğu düzendir. İlkel ideolojilere bağlı kafa ve düşünceleri mevcut ideolojilere karşıdır. Kendi düşüncelerine aykırı olan her düşünce ise komünist mahiyettedir. Bu noktada da birleşmektedirler. Yahudi düşmanlığı da bu iki çevreyi görünüşte birleştiren bir noktadır. Irkçılar dini değerlere de önem vermekte, kurulacak Büyük Türkiye'nin, Tuğra'nın dini olarak İslamiyet'i kabul etmektedirler. Bu onlara amaçları bakımından bir de fayda sağlamaktadır. Türklük ve kahramanlık duygularının yanında din duygularını da istismar edebilmektedirler. Bütün bu görünüşteki anlaşmaya rağmen, gerçekte İslamcılardaki Arap, ırkçı Turancılardaki Türklük hayranlığı bu iki çevreyi er geç ayıracaktır. Ayrıca Türkçüler, meşrutiyetten beri İslamcı görünüşü bir dereceye kadar tuttukları İslami esaslara kurulacak Turan ülkesinin düzeninde yer verdikleri halde, İslamcılar aynı yumuşaklığı Turancılara göstermemektedirler. Ne olursa olsun, milliyetçiliği İslam birliğini parçalayıcı olarak suçlandırmaktadırlar. Nitekim aynı durum bugün de vardır. Mevcut durumda da İslamcıların Turancılara yaklaşmasından çok Turancılar İslamcılara yaklaşmakta, onları desteklemektedirler. Nurculuk cereyanı, devrimci Türkiye'nin sosyal, hukuki ve siyasi laik düzenine aykırı olduğu gibi, bizatihi İslamiyet'e de aykırı yapı taşımaktadır. Zira Kur'an'ın tefsiri olduğu iddia edilen Risale-i Nur'a verilen önem ve onun tarif edilişi, Risale-i Nur'u İslam'ın Kur'an'ın dışında modern olduğu iddiasında bulunan yeni bir kaynağı şekline getirmektedir. Tefsir olduğu iddia edildiği halde, özel bir isimle anılması dahi bu kitapları Kur'an'ın dışında bir kaynak olma durumuna düşürmektedir ve İslamiyet'e aykırıdır. Nurculara göre Risale-i Nur, hayat-ı içtimaiyeye baktığı zaman bu beş esası kuvvetli ve kutsi bir surette tespit ve tahkim ederek asayişin temel taşını muhafaza eder. Said-i Nursi'nin Nurculara yayınladığı 1383 tarihli bir bayram tebriğinden. Demek oluyor ki Risale-i Nur, sosyal ve siyasi hayatı düzenleyen dini bir kaynaktır. Halbuki Kur'an, dini bakımdan bu konuda tek kitaptır. Bu durumda Nurcular hem tenakuza düşmekte ve hem de İslamiyet'i savundukları iddiasında bulundukları halde onun kurallarına aykırı davranış göstermektedirler. Aynı şekilde bir Nur talebesinin Said-i Nursi'ye yazdığı mektupta Risale-i Nur, nebatatın hatta cemadatın dahi lisan-ı halleriyle olan tesbihatını, kainatın medar-ı mefareti olan lisan-ı Adem'le beyan ederek Halik-i Kainat'e takdim etmesinden Risale-i Nur bütün mahlukat ve bütün ziruh ile de yakinen alakadar ve münasebettardır şeklinde ifade olunmaktadır. Said-i Nursi Nur'un ilk kapısı 1959-155. Nitekim Said-i Nursi dahi Risale-i Nur'un Kur'an'ın bu zamanda bir mucize-i maneviyesi olduğunu iddia etmektedir. Reis-i Cumhur'a ve Başvekil'e Ankara Üniversitesi'nde verilen konferans 145. Bu şekilde Risale-i Nur'un sadece bir tefsir olmadığı ve fakat Kur'an'ı tamamlayan bir mucizevi eser olduğunu iddia etmektedir. Risale-i Nur'un ilahi ilhamlarla yazıldığı da iddia edildiğine göre Risale-i Nur hemen hemen Kur'an ayar ve değerinde bir eser olarak gösterilmektedir. Bu ise İslam esaslarına aykırıdır. Tabiatıyla gerçek İslam'ı kaidelere. Yoksa Nurcular tarafından yobazlaştırılmış, gerçek anlam ve yolundan saptırılmış şekline değil. Nurcular ve hukuk. Türk Ceza Kanunu'nun 163. maddesi, devletin temel, siyasi, iktisadi, içtimai ve hukuki temel nizamlarını dini esas ve inançlara uydurmak için laikliğe aykırı olarak propaganda yapılmasını ve cemiyet kurulmasını yasaklamış bulunmaktadır. Belirtmiş bulunduğumuz esaslar, Nurcuların devletin sosyal, içtimai ve hukuki temel nizamlarını dini esas ve inançlara uydurmak maksadıyla hareket ettiklerini açık bir şekilde göstermektedir. Bu durumda Nurculuk ve Nurcu olmak bir suçtur. Fakat buna rağmen Nurculukla adli yoldan savaş başarı sağlamamaktadır. Zira Nurculuk ve Nurcu fikirler lehine propaganda yapılmadıkça, Nur kitaplarından bulundurmak, o kimsenin propaganda yapması anlamına gelmemektedir ve 163. maddeyi ihlal eden propaganda yapmak suçundan cezalandırılamamaktadır. Sadece bu kitaplar, o kimsenin Nurcu olduğunu gösterebilir. 163. madde ise 1. fıkrasında açıkladığımız yapıdaki cemiyetleri kurmanın, sevk ve idare etmenin ve bu cemiyete girmenin suç olduğunu tespit etmiş ve fakat cemiyetin ne zaman kurulmuş olacağını belirtmemiştir. Bu maddedeki cemiyetten maksadın ne olduğunu gösteren bir tarifi teklif eden proje 1951 yılında kanunlaşmamıştır. Bu durumda mahkemeler cemiyetin Cemiyetler Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olması şartını aramakta ve fiili cemiyeti kabul etmemektedir. Nurcu'nun bir propaganda fiili de olmadığı için fail cezalandırılamamaktadır. Halbuki kanaatimizce 163. maddedeki cemiyetten maksat, cemiyetler kanununa göre kurulmuş cemiyet olmayıp fiili cemiyetlerdir ve ceza kanunumuzun 141. maddesinin tarif ettiği şekilde iki veya daha ziyade kimselerin aynı amaç etrafında birleşmeleriyle vücut bulur. Bu tarif ceza kanunundaki bütün gizli cemiyet suçları için tatbik edilebilir. Bunun için 163. maddede bir açık hükmün mevcudiyeti şart değildir. Nitekim İtalyan Ceza Kanunu'nda bu konuda bir hüküm olmadığı halde gizli cemiyetler bakımından bütün müellifler aynı tarifi benimsemektedirler. Mesela Manzini, Tartarto, 4.333, Ranieri, Diritto Penale, 2.86, Nuvolon, Lollegi Penale, 52. Zaten gizli cemiyet suçlarında cemiyetin resmen teşekkül etmiş olmasını aramak, maddenin tatbik imkanını yok etmek anlamına gelir. Halbuki fiili cemiyet kabul edilirse, nurcular aynı gaye etrafında birleştiklerine göre bir cemiyettirler ve herhangi bir nurcu tespit edilirse o nurculuk cemiyetine girmiş demektir. 163. madde ise cemiyete gireni dahi cezalandırdığına göre o şahıs cezalandırılabilir. Bu durumda da nurcunun propaganda fiili aranmadan nurcu olması cezalandırılabilmesi için kâfi gelir. Nitekim nurcuların birbirleriyle temas tarzları, yazışmaları, Konya Nur talebeleri gibi hitaplarda bulunmaları, Said-i Nursi'nin tebliğ mahiyetinde yayınlamış olduğu mektuplar, nurcuların fiili bir cemiyet teşkil ettiğini göstermektedir. Bu arada nurcuların müdafiği Bekir Berk'in şahsımızı ilgilendiren gerçeğe aykırı bir beyanına da işaret etmek isteriz. Bekir Berk, Isparta Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapmış olduğu 16.7.1962 tarihli müdafaada neşretmiş bulunduğumuz bir kitaptan işine gelen parçaları almak suretiyle bizim 163. maddedeki cemiyeti resmi cemiyet olarak kabul ettiğimizi belirtmekte ve iddia etmektedir. Gerçekte ise gerek o kitapta, gerek daha evvelki yazılarımızda biz daima cemiyetin fiili anlamda anlaşılmasını ve nurcuların fiilen cemiyet olduklarını belirtmişizdir. Bakınız Özek, Türkiye'de Laiklik, 335-336. Bu nurcu avukatı bir daha gerçeği söylemeye ve okuduğunu dikkatle okuyarak hareket etmeye davet ederiz. Okuduğunu anlayamadığı takdirde bir anlayana sorması yerinde olur. Nurculuk ve siyaset. Toplumumuzdaki çeşitli çevreler bazen doğrudan doğruya, bazen de dolayısıyla nurculuğu korumuşlar ve nurcu fikirleri desteklemişlerdir. Nurculuk lehine ilk hareketler siyasi iktidarlardan gelmiştir. Nurculuk, siyasi tutum sahibi olmadığını iddia ettiği halde, CHP düşmanlığı onu Demokrat Parti'yi tutmaya sevk etmiş, Demokrat Parti'yi devrimlere karşı olan bir parti şeklinde isimlendirerek övmüştür. Bu konuda Said-i Nursi ve adamlarının her yazısından örnek bulmak mümkündür. Misal olmak üzere birkaçını belirtebiliriz. Mesela Said-i Nursi, Demokrat Parti'nin Irak ve Pakistan ile yaptığı anlaşmayı dini bir hareket sayarak desteklemektedir. Ankara Üniversitesi'nde verilen konferans 145. CHP dinsizlikle suçlandırılarak Demokrat Parti lehine siyasi propaganda yapılmakta ve din istismar edilmektedir. Demokrat Parti, dine serbestiyet veren partidir. Ankara Üniversitesi'nde verilen konferans 12. Demokrat Parti, nurculara göre nurculuğun yayılması ve gelişmesi için çalışmıştır. Bu akıllıca bir harekettir de Demokrat Parti'nin iktidara sahip kalabilmesi, nurculuk ve din lehinde çalışmalarına bağlıdır. Risale-i Nur'a dokunmak, hükümetin tutumu karşısında tamamıyla maslahata aykırıdır. Demokrat Parti ehveni şerdir ve nurcuların bu partiye dokunmamaları gereklidir. Muzaffer Aslan, Bediüzzaman ve Din Düşmanları, Maraş, 1960, 50-61. Mücadele Atatürk gençliğine karşı olmalıdır. Nur'dan Kıvılcımlar, İstanbul, 1958. Nurculuğun ve diğer uygarlığa aykırı düşünce tarzlarının gelişiminde Demokrat Parti iktidarının ne derece suçlu olduğunu, memleketin uzun yıllarda ulaştığı değerlerin oy hırsı ile nasıl bir çırpıda yıkıldığını nurcuların kendi ifadeleri dahi göstermektedir. Bu bakımdan nurculuğun Demokrat Parti iktidarı lehine bazı davranışları olmuştur. Demokrat Parti ise bu davranışı cevapsız bırakmamış ve Nurculuk cereyanına bütün gerici çevreye karşı olduğu gibi savaşmamış, onları destekleyerek menfaat elde etmek yolunu tutmuştur. Mesela 163. maddenin tadil edilerek ağırlaştırılması yolundaki teklif 1951 yılında Osman Bölükbaşı tarafından sola taviz vermek şeklinde yorumlanmış ve zamanın hükümeti de aynı görüşle teklifi geri almıştır. Tutanak Devre 9 1952 Cilt 10 sayfa 181. Başvekil irticayı cezalandırmanın şart olmadığını ifade etmiştir. Bu şekildeki tutum 10 sene müddetle devam etmiş ve bugün içinde bulunduğumuz kamplaşmalara, gerici cereyanların kuvvetlenmesine yer vermiştir. İstenirse hilafetin bile memlekete getirebileceğini söyleyen bu Türkiye'nin gelişiminden habersiz başvekil, 19 Ekim 1958 tarihinde Emirdağ'da Yeşil Tuğralı Bayrak'la ve Said-i Nursi tarafından karşılanmıştır. Nurcuların CHP karşısındaki tutumları ve Demokrat Parti mirasçısı Adalet Partisi tutuşları bugün dahi devam etmektedir. Örnek olarak Serdengeçli dergisinin Şubat 1962 No. 33 sayısına bakılabilir. Demokrat Parti'nin direkt olmasa bile dolayısıyla Nurcuları destekler tutumu bazı üyeleri tarafından açık bir şekilde yapılmıştır. Hiç değilse bazı üyeleri laik düzene karşı Nurcu davranışlara ve fikirlere uygun hareketlerde bulunmuşlardır. Mesela Ahmet Gürkan isimli milletvekili irticayı cezalandıran 163. maddenin kaldırılmasını talep etmiş, Fahri Ağaoğlu İslam dinini resmi devlet dini yapmak için tekliflerde bulunmuştur. Sinan Tekelioğlu Türk devrimlerini komünistlikle suçlamıştır. Tutanak dergisi Devre 8 cilt 20 sayfa 579. Geniş bilgi için bakınız Özek Türkiye'de laiklik 299. Devrim başvekili dahi 16 Ocak 1960 tarihinde verdiği beyanatta memleketimizde laiklik tatbikatının yanlış olduğunu belirtmiş ve Nurcuların fikirlerini desteklemiştir. 17 Ocak 1960 tarihli Vatan Gazetesi. Nitekim iki Demokrat Parti milletvekillerinin mektuplarında Demokrat Parti meclis grubu içinde Nurculuk lehine çalıştıklarının ve bu fikri aşılamaya gayret ettiklerinin açık ifadesi mevcuttur. Bunlardan 21-11-1958 tarihli olup Cahit Çubukçu imzalı mektupta bu şahıs Abdullah II'nin Nurculuk lehindeki yayınlarını övmekte ve kendilerine Nurculuk ışığında çalışmalarına devam ettiklerini belirtmektedir. Nurcular gerek 27 Mayıs devriminden önce gerek sonra siyasi iktidara baskı yaparak Nurculuğu yaymak arzusunu göstermişlerdir. Nurculuğun toplum düzeni için önemi ve değeri ileri sürülmüş, milletvekillerinin Nurculuğu korumaları, yasama görevlerinde Nurculuğu yaymak için çalışmaları istenilmiştir. Muhterem milletvekillerine açık mektup, Büyük Cihat, No. 43, sayfa 3. İkinci Cumhuriyet'in erken ve azalarına Sayın Devlet ve Hükümet Başkanı Orgeneral Cemal Gürsel başlıklı taş basması yazılarda Risale-i Nur'un zararlı olmadığı ileri sürülmüş ve toplattırılması değil aksine yayılmasının memleketimiz için yararlı olduğu ifade edilmiştir. Çünkü imanın ve manevi değerlerin kurtarılması ancak Risale-i Nur'a eğilmekle mümkündür. Ancak bu şekilde Kur'an hakimiyeti kurulabilecektir. Hükümet bu sebeple Risale-i Nur'un yayılmasına yardım etmek zorunluluğundadır. Risale-i Nur'a karşı hükümetin hareketi Kur'an'a karşı bir hareket olmaktadır. 20. asır Kur'an aşıklarına mektup İstanbul 2-5. 20. ayrımın sonu sayfa 287.